Hoş geldin sevgili kardeşim. Bugün konumuz Tanrı'ya ait olmak. Konuyu daha iyi anlamamız için kutsal kitaptan okuyacağız. Okuyacağımız bölüm Maleki eski ayetten oluyor. Üçüncü bölüm 13'ten 18. ayete kadar okuyorum. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz. Şunu dediniz, Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şey egemen Rabbin istekleri yerine getirmek, onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyorsunuz. Kötülük edenler başarılı oluyor. Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor. Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbirlerine konuştular. Rab da dileklerini kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı. Her şeye egemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaklar diyor. Bir baba kendisini ne hizmette eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi arasında ya Tanrı'ya kulluk edenler etmeyenler arasında ayrım yine göreceksiniz. Evet. Geçtiğimiz devrede mahkeme Amerika'da kürtaj hakkını kaldırıp kürtajı yasakladı. Daha sonra yeni bir internet sitesinin haberinde kürtaj hakkının kalkmasıyla başka hakların da tehlikeye sokuldu diye haber yayınlandı. Bir konunun ortaya çıkması ve iptali anında hak sahibi olunuyor. Belki biz de düşüncelerimizde bir şeylere hakkımız var diye düşünebiliriz. Fakat hiç kendi kendimize bu hakkın nereden kaynaklandığını, neden kaynaklanıyor? Bugünkü konumuz bölümde İsrailler 70 yıl sürgün hayatından sonra memleketleri olan Yeruşalim'e döndüler. Bugün okuduğumuz sürgünden İsrailler için yazılıyor. Fakat Elçi Paulus Roma'daki kiliseye ve Korintos'taki kiliseye yazdığı mektuplarda Tanrı'ya ait olma hakkında okursak birbirimize ait olduğumuzdan kendi haklarımın kısıtlandığını görüyoruz. İncil'de kilise alındıktan sonra geride devam edecek hayatta insanların hakları kısıtlanacak. Fakat mecburiyetler çoğalacak. Hoşumuza gitse de gitmese de Tanrı'nın planı ne olacak? Devam edecek. Kilise alınırken kardeşim, Rab Mesih İsa'ya ait olanlar alınacak. Geride kalan insanlar, İsa'ya yarım yamalak iman eden insanlar geride kalacak. Bu insanları zor anlar bekliyor. Bu 7 yıl sürecek bir zulüm zamanı. Bu 7 yılın içinde Mesih muhalifi karşıtı ortaya çıkacak. Sürekli her vaazda diyorum. Bu çok önemlidir. Çıkacak ve dünyayı yönetecektir. Onun zamanında olan insanların hakkı ne olacak? Kısıtlanacaktır kardeşim. Bununla insanları kontrol altına alabilecekler. Buna komplo teori diyorlar fakat kutsal kitap bunu açıklıyor. Şimdi yaşadığımız hayat böyle devam edeceğini ve biz Tanrı sözünden okuyoruz. Okuduğumuz bölümde halktan anlatılıyor. Burada konuşan iki grup göze görünüyor. Birinci grup, büyüyecek grup yaşayan Tanrı'ya meydan okuyor gibi bir hali var. Sürgünden gelip Tanrı'ya meydan okuyan gruba Malakin haberi var. Bu nedenle bu gruba sizin yüzünüzden sözünüze göre Tanrı'ya hizmet boştur ve devamını söylüyor Peygamber Mika. Yani bunda halk peygambere diyor, sizin yaptıklarınız hepsi boştur. Bunların yanında ikinci bir grup görüyoruz. 16. ayette okuduk. O zaman Rab'den korkan birbirleriyle söyleştiler, yani konuştular. Rab Mesih İsa işitip dinledi. Bilmem fark ettiniz mi? Bir yandan Tanrı'ya şükür etmeden meydan okuyanlar ne diyordu? Rab'be hizmet ettik fakat herhangi bir kazancımız olmadı diyorlar. Öbür yanda ikinci grup tepkilerine bakıyoruz. Ne diyorlar? Rab Mesih İsa işitti ve dinledi. onun önünde anılma kitabı yazalım. Mucize değil mi? Her iki grupta oradan gelme. Bununla birinci grubun sözleri Tanrı'ya karşı sert ve saygısız olduğunu gözlemliyor. Birinci grup Tanrı'nın ne olduğunu, kim olduğunu farkına değiller gibi düşünmekte boş. Birisi sana yeniden hep kazançsız kaldın derse, ona herhangi bir hayır ve iyiliğin boş demektir. Yani bir şeyler yapabildim diye düşünürken karşı tarafın değer vermediği göze çarpıyor. Böylece tepkide emeğin boş olduğu demektir. Bir düşünsene, işin içinden çıkılmıyor gibi bir hal var. Bir düşünün, 70 yıl esaret çektiler. Bu esaret Mısır'da çektiklerinden daha ağırdı. Babil kralı Nebukadnezar, Mısır kralı Firavun'dan daha gaddardı. Bu esaret 70 yıl sürdü. Dile kolay. Ezra ve Nehemya'nın önderliğinde Tanrı İsrail'i Babil'in yeni kralı Koreş vasıtasıyla kurtarmasına karşın bir şey kazanmadık diyorlar. Hala görevimizi yapmanın ne faydası oldu diyorlar. Görünüşte gerçekten Tanrı isteği doğrultusunda çalıştıkları görülüyor. Fakat beklentilerinde düşük ve karşılandığı düşüncesi var. Devam ediyorlar, önünde yas tutup yürüdük diyorlar. Başka çevirilerde siyah giyinip Rab Mesih İsa Tanrı için yürüdük demeleriyle ne faydası oldu? Yani her şeyin boş olduğunu, boş yaşadıklarını isyanla dile getiriyorlar. Daha ne diyorlar okuduk? Yas tuttular, oruç tuttular. Ne yazık ki bunların hepsi gösteriş ve suçlama içindi. Kalpten gelen bir şey değildi. Kutsal kitaptan 1. Samuel 16'da 7. ayette diyor ki insan yüz yüze bakar fakat Tanrı ne yapar? Yüreğe bakar kardeşim. İstediğin kadar ağzında konuş, kalp Tanrı'ya bağlıdır. Yani bir işi kalpten sevgiyle yapmazsan hiç yapmayalım daha iyidir ve doğrudur. Bu arkadaşlar gösterişle Tanrı'ya barışacaklarını zannettiler. İncil'in Efesuslar 2. bölüm 9. ayette diyor ki, kimse övünmesin diye işlerden değil diyor Elçi Paulus. Hepsi neymiş? İnayetten kaynaklanıyor. Sabredebilmemiz inayetten, sağlıkta kalmamız sen inayetten, sıkıntılara göğüs germemiz inayetten kaynaklanıyor. Yani benim Tanrı'ya bir işi yapabilmem, Tanrı inayetiyle yapabiliyorum demektir kardeşim. Amin mi? Ne diyorlar? Tanrı ile koşturuyor, Tanrı için direniyoruz, Tanrı için oruç tutuyoruz. Sonuç değişen yok diyorlar. Ve elimiz boş. Kötülere bak, şansları ve işleri iyi gidiyor diyorlar. Tanrı'yı denedikleri halde işleri iyi gidiyor. Peki kardeşim, bu konuda bileceğimiz ders var mı? Varsa nedir? Başlangıçta söylemiştim. Bunlar Babil krallığından 70 yıl esaret yani kölelik gören İsraillerdi. Bunlardan kendimize ders çıkarabilmemizin zanındayım. Hatta bu tavır şimdiki kiliselerde de var. Burada da neden bu tavrın konulduğu değil de niçin yaptığımız sonucu hakkında belki yanlış düşünceye dalıp insan olarak kendi kendimize yetkinsiz tavır takınabiliriz. Belki okuduğumuz gibi isyanın söylemiyorum. Fakat tavırla hareketini de gösterebilir ve yansıtabilirsin. Kalpten gelmiyorsa kardeşim genel bir adet olarak kilisede yansıtabiliriz. Bizden rica edildiği için ağızdan ve sözle yapabiliriz. Bunda kalbimizden başka yorumla hareket etmiş oluyoruz. Böyle yaparsam veya yaparsak Rab Mesih İsa'da Tanrı'nın verdiği sevinci yaşamıyorsun. Tanrı'ya hizmet, Tanrı'dan sevinç ve selamet ve Tanrı'dan kaynaklanır. Adetten veya hatır için yaptığın hizmet veya adet, Mesih imanlıların toplantısına katılmakla tabi hazırlanmış diye iş yürür. Fakat yaptığın işi, sevincini yaşamıyorsun. Onun için her yaptığımız iş sevinçle olmalı. Anlattığım Tanrı sevincini yaşamıyorsun. Bu çok acıdır. Toplantılarda yapılması gereken işlere karşı kalpten yapılmayıp sevinç yaşamıyorsun. Bu sana sıkıntı ve yük haline geliyor. Bir örnek vereyim. Eğer masaları düzeltmek için sana sorulursa, eğer sen bunu severek yapmazsan, yapman gerekiyor. Çünkü ayıptır, sordular. O olduğu halde sana yük haline geliyor. Bunun için önce Tanrı'yla kutsal kitap doğrultusunda, kutsal kitap öğreti ve sözleriyle ilişki gerekiyor Tanrı'yla. Sonra hizmet gerekiyor. Bunda sevinç ve doygunluk yaşarsın. Bunun için dışında komşuna bakıyorsun, komşun kiliseye gitmediği halde iyi hayatları olabiliyor. Onlara bakarak hayal kırıklığına kapılıyor, sende gurur ve tanrısız hayat meydana çıkıyor. Bu seni tehlikeli ruhsal çukura indiriyor. Bazen insan çıkmaz hale geliyor. Sonuçta sırtını kiliseye, Mesih İsa'da toplantısına dönüyorsun. Ne yazık ki bu durumda olanlar kilisede, toplantılarda görülüyor. Bunun için sevgili kardeşim, uyanık ve ayık olalım. Tanrı'nın Mesih İsa'da sunduğu bereketi ve görevleri severek kalpten uygulamalıdır. Anlattığım grupta yukarıdan aşağıya inen bir sehpa görüyorsun. Kiliseye gidip Rab Mesih İsa'da Tanrı ile ilişki güçlendirme duygusu görmüyorsun. Bunun için kutsal kitapta Tanrı sözü değişmelisin diyor sevgili kardeşim. Senin değişmen lazım, benim değişmem lazım. Tanrı sözünün değişmesi değil. Tanrı sözü kamil ve yetkindir. Ama biz Tanrı sözüne göre hayatımızı yönlendirmeliyiz. Dünyanın vereceği sevinç ve doygunluk geçicidir kardeşim. Kutsal kitabı okumakla Rab Mesih İsa Tanrı sevincini tadıyorsun. Mesih'te sana sunulan sevgi ve fedakarlığı tadıyorsun ve yaşıyorsun. Hamdolsun. Ben bu tadı daha 15 yaşındayken aldım. Şimdi 70'in üzerindeyim ve hala aynı sevinçte, aynı huzurda yaşıyorum. Çünkü Tanrı sözü beni canlı tutan, canlandırandır. Böyle yaşarsan kardeşim, o zaman Rab'le yaşamanın ne denli sevinç ve kurtuluş güvencesi olduğunu yaşıyorsun. Bundan daha iyi ve güzel şey yoktur. Demin söylediğim gibi dünyasal hayat sevinci geçici. Mesih İsa'da Tanrı sevinci kalıcıdır. Çünkü Tanrı vaatleri neymiş? Evet ve amindir. Bu vaatler göksel olduğundan sevinç, rahatlık ve güvence veriyor. Mesih İsa Rabbimize her zaman yücelik olsun. Okuduğumuz bölümde iki grup vardı. Birinciyi gözden geçirdik. İkinci grup Tanrı'ya güvendiğinden sehpalar kayar gibi kaymıyor. Birinci grup bizim uğraşmamız neye yarar diyor. Fakat küçük grup Tanrı bizi işitti ve dinliyor diyor. Tanrı'dan korkarak, saygıda kusur yapmayarak Tanrı'ya onun önünde anma kitabı yazdığını 16. ayet okuduk. Tanrı onlardan korkmak seni ve beni dinlediğinin farkında varmalıyız. İkinci grup bunu yaptı diyor. 70 yıllık sürgünden döndüklerinde yüzlerini ve kalplerini Peygamber İbrahim, İshak ve Yakup'un Tanrısına yöneldiler. Adonai olan Rab Tanrı adını yüksek tutarak anılma kitabı yazıldı. Biz de yaşadığımız sürece Tanrı'yı hayatımızda yüceltelim. Rab Mesih İsa'da Tanrı biz ezilmiş insana geldi. Tanrı'ya yabancıyken bizleri ne yaptı? Mesih İsa'ya teslimiyeti yaptı ve onlara Tanrı evladı olma yetkisi verdi. Güzel değil mi? Tanrı'nın ruhsal aile ferdi oluyorsun. Bu hakikattir. Rab Mesih İsa verdiği vaatten dönmez ve verdiği vaatler yalnız evet değil, her zaman dediğim gibi evet ve amindir. Bu yetkiyle sen de sahip olabilirsin kardeşim. Rab Mesih İsa'ya bir adım yeter. Bu adımı Mesih İsa'ya doğru atmakla, yani Mesih İsa'yı kurtarıcın ve günahların için haçta kanını aktığına ve kanı vasıtasıyla kurtuluşunu kabul edersen Tanrı'ya yöneliyorsun. Tanrı'ya anlattığım şekilde yönelmekle teslimiyet bütün hayatını olumlu ve bereketli şekilde etkileyecektir. Neden mi? Çünkü Tanrı senin içinde yer tutuyor. İncil Yuhanna 14. bölümde 17. ayet diyor ki, onu Rab Mesih İsa'yı dünya kabul etmez. Çünkü onu görmez ve bilmez. Siz onu bilirsiniz. Yani Mesih'e iman edenler. Çünkü yanınızda duruyor, içinizde olacaktır. Okuduk. Rab Mesih İsa önce havarilerin yanındaydı. Fakat şimdi kutsal ruh olarak Mesih'e ait olanların içinde. Ne diyordu şimdi? Yanınızda ve içinizde olacak. Bunu söylediği an henüz Rab Mesih İsa haça gerilip insanların kurtuluşu için kanını akıtmamıştı. Küçük bir açıklama. Pantikos günü Elçiler kitabı 2. bölüm 1. ayetten itibaren okuyabiliriz. Paskalya'dan Pantikos'a kadar 50 gün sürüyor. Yahudi genelinde Paskalya halkın Mısır'dan çıkış anısına kurban, yani kurban serüvenle sürülüp Mısır esaretinden kurtulduklarının anısıdır. Tesniye 16:6-7 ayet okuyabilir. 7 hafta sonra 49 gün ve 50. gün sonra mahsul toplama günü, yani bereket günü diyebiliriz. Tesniye 16:10. Rab Mesih İsa Paskalya'da dirildi. 40 gün elçilere göründü. Onlarla yemek yedi. 40. gün göğe çıktı. 10 gün sonra Pantikos kutsal ruh verildi diye okuyoruz. Elçilerin bölüm kitabı 2:1 ayet. Devam ediyorum. Bu ayetlerde anladığımız ve anlamamız gereken Rab Mesih İsa'nın da Tanrı kutsal ruhu olarak içimizde doğduğudur. Maleki kitabından ikinci gruba bakıyoruz. Bu grup yaşayan Tanrı'yı o denli seviyor ki 70 yıl sürgün yaşadıkları halde Tanrı için anılma kitabı yazdılar diye okuduk. Temiz kalple sunulan kurban, yani bağış ve zamanının gayretini unutmuyor Tanrı ve unutmayacak diye İncil'de okuyoruz. İncil İbraniler 6. bölüm 10. ayette Tanrı adaletsiz değildir diyor. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. Buna örnek olarak Luka İncili 2. bölümde bazı insanların Tanrı'dan coşkulu olarak yaşadığını görüyoruz. Kim bunlar? Simeon ve Ana. Luka 22'den itibaren okuruz. 25 beraber okuyalım isterseniz. Okuyorum 24. ayetten itibaren. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağının konusunda elçiler birbirleriyle çekişme oldu. İsa onlara, ulusların kralları kendi uluslarına egemenlik kesirirler. İleri gelenleri de kendilerine iyilik sever unvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Evet, okuduk. Yani Rab İsa burada hepsi Tanrı'ya ait olduğudur. Ve Tanrı herkesin kazandığı ve hak ettiği unvanı alacağına dair bize güvence veriyor. İsrail'in avuntulmasını özlemle bekliyordu Simeon. Kutsal ruh onun üzerindeydi. 26. ayette Rabbin Mesih'ini görmeden görmeyeceği kutsal ruh aracıyla kendisine bildirilmişti. Anladık değil mi? Yerişelim halkı birinci grup tapınakta Simeon Malaki konusunda sadık olan ikinci grubu temsil ediyor. Önceden dediğim gibi Tanrı unutmuyor fakat ödüllendiriyor. Tanrı unutmuyor, ödüllendiriyor kardeşim. Tarihe bakarsak Malaki peygamberle Luka İncil'deki kahin arası 4000 yılı geçmişti. Fakat Tanrı zamanı ve zamanlara bağımlı olmadığından aynı düzen, aynı sevecen ve fedakarlıkla ona yaklaşanların elinden tutuyor. Tutmakta devam ediyor. Hamdolsun. Buna ben de dahil olmak üzere bütün hayatımızı olumlu ve bereketli şekilde etkiliyor. Rab Mesih İsa'ya mabede getirdiklerinde anlattığım Simeon mabette tapınakta olmadığını okuyoruz. Fakat ona dünyanın kurtarıcısı Mesih'i görecek vaadi verildiğinden Tanrı Simeon'u kutsal ruhla mabede gelmek için ne yaptı? Onu yönlendirdi. Eğer biz Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşarsak, onu bekleyerek yaşıyorsak, o zaman o bizi kutsal ruhla yönlendiriyor. Amin. Tanrı Simeon'a sana verdiğim sözün uygulanması zaman geldi demiştir. Beklediğin Mesih'i tapınakta, mabette göreceksin diye bildirmiş olduğunu okuyoruz. Simeon tapınağa geliyor, Yusuf ve Meryem'i görüyor, çocuğu görüyor ve İsrail'e vaat edilen teselli Rabbi diye düşünerek kucağına alıyor. Tanrı bu zamanda da aynı harekette devam ediyor. Tanrı bu şekilde çalışıyor. Hayat sözüyle olan meyilli kalbi insanları harekete geçiriyor. Değerli kardeşim, eğer severek ve arzulayarak Tanrı sözünü okuyorsak, Tanrı vaadine göre gereken zamanda yapacaktır. Eğer severek, bekleyerek ve inanarak Mesih'i bekliyorsak ve Tanrı'nın doğru yolunu bekliyorsak, Tanrı bizi kutsal ruhuyla bizi yönlendirecektir. Mesih İsa'da Tanrı sözü evet ve evet amindir. İsmine yücelik olsun. Bunun için fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Tanrı sözü kutsal kitabı okuyalım. Kitapta onun bizim için yaptıklarını kabul ederek Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya teşekkür ederek dileklerini, sıkıntılarını sözüne göre iletirsin. Tanrı kendi saat ve zamanında ne yapacak? Vaadini gerçekleştirecektir. Ben bundan eminim kardeşim. Ben Tanrı sadakatini yaşadım. Ne okuduk? Tanrı dinleyendir. Bunun için Mesih'e ait olmakla kardeşim, Mesih'in istek ve planlarını hayatımızda göreceğiz. Bunun için düşünce ve hayatımız Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya yöneldiğinde kardeşim, Tanrı gerekeni yapıyor, yapacak ve sağlıyor. Ne okuyoruz? İncil Filipililer 4:19'da Tanrım her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Ne güzel değil mi? Bu nedenle Maleki kitabındaki ilk grup gibi yapacağın iş bir fayda getirecek mi düşüncesiyle değil, fakat kayıtsız şartsız Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya sığınmak, yani Tanrı'ya tam teslimiyetle onu bekleyerek yaşamaya gayret edelim kardeşim. Elçi Paulus gibi. Elçi Paulus İncil'de eskiyi geride bırakıp Rab Mesih İsa'da tanımak ve yaşamak istiyorum diyor Elçi Paulus. Eskiyi geride bırakıp yeniye gidelim. Tam olarak ne diyor? Arkamda kalanları bırakıp yenilere uzanıyorum. Rab Mesih İsa'da hedefe doğru koşuyorum demek istiyor Elçi Paulus. Devam ediyorum. Okuduğumuz ikinci gruba güzel vaatleri ödül var. O günde onlar benim katkısız has saf malım olacaklar diyor. Has malım deyince Tanrı Simon'a, Tanrı Yusuf'a, Tanrı Meryem'e kutsal ruhla gereken ilgiyi göstererek hareket etti. Saf. Tanrı'nın ilgilendiği has kurallardır. 2000 yıllarından önce Tanrı aynı seveceğin ve koruyan ve acıyan Tanrı'dır. Tanrı bugün de sana ve bana benim has kulum olur musun diyor yaşayan Tanrı. Bununla Tanrı'nın coşan ve daima akan kanalı oluyorsun. Bunu anlamak büyük berekettir. Rab Mesih İsa İncil Yuhanna'da 17. bölümde kahinlik duasında göksel babaya bana verdiklerin diyor. Bunlar sen ve ben kardeşim. Mesih'e verilenler biziz. Mesih inananlardır, anlıyor muyuz? Tanrı Rab Mesih İsa'ya iman eden ve kanıyla yıkananlara Mesih'e ait has kardeşler olarak hitap ediyor. Ne güzel değil mi? Aynı şey halk İsrail'e yapacak. Bunları bilmek ve sindirmek coşku ve güvence yaratıyor. Yabancılıktan Tanrı evladı olmak, bunu kim tasavvur eder? Kutsal ruhla Rab Mesih İsa'ya ait oluyoruz. Okuduğumuz Malaki 4. bölüm 18. ayette diyor ki, fark edeceğini okuyoruz. Şunu bilmek önemlidir. Tanrı'ya hizmet etmek Tanrı için ayrıcalık değil. Tanrı'ya hizmet etmek bizim için ayrıcalıktır. Amin. Tanrı'ya ihtiyacımız gerektiğinden ona hizmet inayettir. Bunu anlamalıyız. Bu nedenle Tanrı sözünde Malaki kitabında iki grubun var olduğunu açıklıyor. Bu, Tanrı'ya hizmet eden ve hizmet etmeyen, salih, doğru olan ve doğru olmayan, doğru yaşamayan. Tanrı'ya hizmet çeşitli geleneklerle olmamalı. Ne söylemiştim? Saf ve temiz yürekle hizmet edelim. Bu anlamda gözümüze çarpan bazı kişiler, ben Rab Mesih İsa'ya iman ettim ve vaftiz oldum derler. Fakat hizmet meyvesiyle karşılaşmıyorsun. Böyle insanları salih adımlar olduğunu söylemek güçtür. Burada önemlisi imanlıya Tanrı'yı arasında olan durum bağlıdır. Bunun için Rab Mesih İsa salih olanla olmayanı meyvelerinden tanıyacaksın diye diyor. Ve ipucu veriyor. Matta 7. bölüm 16. ayette ne diyor? Bu nedenle kişinin Tanrı'ya nasıl hizmet gibi şartlarla hizmet ettiğini düşünsün. Şu önemlidir. Önce Tanrı'yla ilişki, daha sonra hizmet gerekir. Sona yaklaşıyorum. Tanrı'ya olan hizmet bütün kalbinle, aklınla ve sevginle olacak. Rab Mesih İsa adına Tanrı'ya yönelebilirsin. Bunun için İncil'de nasıl yürüdüğünüze dikkat edin der Efesliler 5:11. Tanrı'ya hizmet bugün Rab Mesih İsa'yı kurtarıcın olarak kabul etmekle başlar. Kutsal kitabı okumakla devam eder. Bununla beraber önceden dediğim gibi Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya temiz ve saf kalple yaklaşmalıyız ve o şekilde temiz ve saf kalple yaşamalıyız. Malaki kitabında okuduğumuz kalıcıdır. Orada her zaman doğru olup olmayanlar gözümüzün önünde durmalı. Tanrı sözü onu saf ve doğrulukla takip edenleri göz önünde tutuyor. Ne güzel değil mi? Göz önünde tutulmak, yalnız ve bırakılmış öksüz değiliz. Buna göre kardeşim, Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya bütün saf ve temiz kalple sevmek, bütün canınla yani gücünle sevmeliyiz ve sevmelisin. Yaşayan Rabbin bereketi üzerinde olsun. Dua edelim. Çünkü artık pek az zaman gelen gelecek ve gecikmeyecektir Rab İsa. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun, Rab sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın, sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.